Ayrım 17, sayfa 238. Köprü. Çimenli patika ırmak boyunca uzanıyordu. Yol öylesine düzgün ve ırmağın şırıltısı öylesine duru ve tek düzenliydi ki bir kör bile bu yolda kolayca yönünü bulup yürüyebilirdi. Ve gerçekten de Muki bir bakar kör gibi ilerliyordu, gözleri iri iri açılmış. Ne yemyeşil vadiyi ne de altın yaldızlı sabahı görüyordu. Gecenin koynundan çıkmış değildi henüz. Zerrenin kokusu, derisinin tadı, soluğunun sıcaklığı, ateşin göz bebeklerinde yansıması ve sesi, şu anda Muki için bitkilerin ve bitki kokularının, rüzgarın ve esintilerinin, güneşin ve ışınlarının, ırmağın ve onun ışırıltısının yerini alıyordu. Birden tüm olup bitenlere inanmadı. Olanağı var mıydı? O Muki, yoksulların yoksulu, ömründe tek bir kadına yanaşamamış, kötü kaderi böyle bir şeyi düşlemesine bile fırsat vermemiş olan Muki, kalın kemikleri, sakar halleri ve bedenine küçük gelen çapanı ile ona, o harika kadına sahip olsun ve dudaklarından dünyanın en güzel sözlerini işitsin. Yoktu, bu imgeleri, bu sözleri düşünde görmüş, işitmiş olmalıydı. Allah ona bir saatliğine çılgın bir mutluluk ihsan etmişti. Öyle olmasa Zerre ona güle güle demeye gelmez miydi? Muki iki yumruğunu alnına götürüp birden ters yüzü döndü. Hiç değilse bir şeyin gerçekliğinden emin olmak istiyordu. Küçük göçebelerin çadırından. Ama o da gözden silinmişti bir tümseyin ardında kalarak. Ondan arta kalan tek iz kül rengi hafif bir dumandı havada titreşen. Muki'nin iri yarı gövdesi patikayı kapamıştı. Cahil göğsüne dayanıp durdu. Uraz'ın bakışları tutku ve umutsuzluğun apaçık okunduğu bir yüzle karşı karşıya geldi. Uraz sordu, "İlk kadının mıydı o?" Muki'yi heyecanlandıran ne utanç duygusu ne de şaşkınlıktı, sevinçti. Uraz biliyordu, demek düşü gerçekti. "İlkimdi gerçekten, ilkim!" diye bağırdı Muki. "Bu yosmadan başka bir şey düşünmez oldun," dedi Uraz. "Zerre sana yaptığı hizmet karşılığı hiçbir şey istemedi. Benimse yarım liram bile yok, biliyorsun," dedi Seyiz. Bunları söylerken ablak, anlamsız yüzü garip bir güzellik kazanmıştı. Uraz kamçısının ucuyla Muki'nin böğrüne sertçe dürterek gürledi. "Yürü," dedi, "bir kancık için bunca söz yeter." "Sen hiçbir şey bilmiyorsun Uraz," dedi Muki uysallıkla. Yüreği kesin bir inançla güçlenmişti. Güneşin iyiliği, sabahın güzelliği, dağların görkemliliği gözlerinden, burun deliklerinden, dudaklarından ve derisinden içeri işliyordu. Uçlarında çiğ damlalarının son pırıltılarını taşıyan otlar ve yapraklar bir yıldız tarlasıydı. Muki öne doğru eğildi, kaslarını ayarladı, omuzlarını kıstı ve geniş, hızlı adımlarla ilerledi. Seyis'in bu hızlı gidişi yüzünden cahil de adımlarını sıklaştırdı. Uraz hayvanı kendi haline bıraktı. Muki'ye yetiştiler. Seyis başı havada bir türkü tutturmuş gidiyordu. Uraz yanından geçerken Muki ona gülümsedi. "Daha dün benim ölümümü istiyordu. Nerede şimdi bu istek?" diye sordu Uraz kendi kendine. Muki'nin söylediği türkü peşinden geliyordu. Ama cahil hızlı gittiğinden az sonra Meltem'in ve suyun sesinden başka bir şey işitilmez oldu. Irmağın birden sert bir dirsek çizmesiyle Uraz durmak zorunda kaldı. Ulcan söylemişti, ırmağı burada geçmek gerekiyordu. Bütün vadide başka köprü yoktu. Uraz kararsızdı. İki kalas, daha doğrusu kötü yontulmuş, kötü konulmuş, kabukları ıpıslak iki ağaç kütüğü sert bir meyille çok daha alçak olan karşı kıyıya uzanıyordu. Seyis hala görünürlerde yoktu. "Her zaman bana bir dadı mı gerekecek?" diye düşündü Uraz ve cahili dar, kaygan köprüye sürdü. Aygır çok isteksiz girdi köprüye. Ön sağ ayağını uzatıp kütüğün pürtüklü yüzeyinde gezdirdi hafifçe. Sonra ayağını sürttü, zemini yokladı ve sonunda ayağını kütüğün üzerine koydu. Ardından ön sol ayağı aynı hareketleri tekrarlayarak birinciyi izledi. İki art ayağı da öyle. Köprü üstünde aygır bir adım attı ve durdu. Bütün kasları titriyordu. Uraz arkada bıraktığı kıyıya geri dönmeyi düşündü. Olanaksızdı. Köprünün darlığı aygırı ters yüz edip döndürmesini, meyli ise geri geri gitmesini önlüyordu. Tehlikeyi göze almaktan başka çare yoktu. Irmak burada bir sel gibi hızlı akıyorduysa öte yanda da bir sel gibi dardı da. Uraz'ın cahili dürtüklemesine gerek yoktu. Aygır'ın aynı yerde durabilmesi gittikçe zorlaştığından cahil kendiliğinden köprüde ilerledi. Güvensiz bir adım, Sonra bir adım daha, köprünün yarısı geçildi böylece. Derken Uraz birden yana savruldu ve ancak cambazlık içgüdüsü onu düşmekten kurtardı. Yeniden eğerin üzerine oturunca felaketi gördü. Cahil'in sağ art ayağı kütüğün ıslak kabuğu üzerinde kaymış iki kütük arasına girmişti. Kütükler bir kapan ağzı gibi bukağılık hizasında kapanıp atın bacağını sıkıştırmıştı. Aygır bir an kıpırdamadan durdu. Göğsü düzensiz soluklarla inip kalkıyordu. Başı eğik ve kıpırtısızdı. Sanki olup bitenlere inanmak istemiyormuşçasına. Sonra hırslı bir kişleme ile arkaya doğru kasılarak bütün kaslarını gerdi ve tüm gücüyle sıkışmış ayağını yukarı çekti. Boşuna. Yeniden denedi. Yine boşuna. Aciz içinde çırpınan, korku ve şaşkınlıktan deliye dönen bu hayvan, gücüyle sarsılmaya başlayınca Uraz ömründe ilk kez paniğe kapıldı. Ve bir ses duydu. Ses durmadan tekrarlıyordu. Cahil yaralı, sakat, paralanmış, yitik. Sakat, paralanmış, yitik. Öbürlerinden daha sert bir sarsıntı Uraz'ı kendine getirdi. Bozkır'ın en iyi binicilerinden miras aldığı bir duyu ile Uraz Aygır'ın kendisini kurtarmasına ramak kaldığını anladı. Bir anın bir bölümü kadar bir zaman daha, bir çaba daha kapana tutulmuş ayak kurtulacaktı. Ama cahil gücünün yettiğince yapabileceğini yapmıştı. Hayvanın kasları gevşedi. Ayıp, ayıp bana dedi Uraz kendi kendine. Kütük gibi ona ağırlık olacağıma yardım edebilseydim hayvan kurtaracaktı kendini. Cahil yeniden uğraşmaya başladı. Kaslarının titreşimleri Uraz'ın anladığı bir dildi. En derinden gelecek, en şiddetli, hayvanın gücünün en uç sınırına eriştiğini bildiren titreşimi bekledi. O anda aygırı yukarı çekip ona yardım etmek için. Ama kaçırılmaması gereken, tam o anda topuğundan omuzuna doğru saplanan bir ağrı Uraz'ı kıskıvrak yakaladı, felce uğrattı. Sol ayağını o sıra tüm unutmuş olduğu için bu ağrı daha da korkunç, dayanılmaz geldi Uraz'a. Kırık bacağını aşağıya sarkıtıp eğerin üzerine yığılıp kaldı. Zerenin sürdüğü merhemin etkisi geçmişti. Cahil artık kımıldamıyordu. Ben üstünde oldukça artık hiçbir girişimde bulunmayacağını bana bildiriyor böylece diye düşündü Uraz. Kendisine karşı duyduğu kin ona gerekli gücü verdi. Cahilin boynuna abandı, sağlam ayağını üzengiden çıkarıp hayvanın üzerinden aşırarak sola geçirdi. Sonra aygırın yelesine tutunup asılarak kırık bacağını dizinden büktü ve tek ayak köprünün kalaslarına bastı. Basmasıyla ağrının kıskacına tutulması bir oldu. Ağrıyla birlikte bastıran baş dönmesi ve mide bulantısı ne yapacağını şaşırttı ona. Dayandığı tek ayağı da kaydı ve Uraz köprünün üzerine düştü. Arkası ırmağa dönük olduğundan son bir çaba ile kendisini öne doğru atıp cahilin ayakları arasına kalasların üzerine kapaklandı. Bayılacak gibi oldu. Ağrılar bayılmasını önledi. Az sonra Muki çıka geldi. Uraz ile Muki tek kelime konuşmadılar. Bir bakışma yetti. Önce cahil. Muki aygırın arkasına geçip diz çöktü. Kocaman ellerini iki kalasın arasına sokarak gözlerini kapadı, soluğunu tuttu, pazuları şişip fırlayan kaldıraç gibi kollarına topladığı gücün bir nebzesinin bile boşa gitmesini istemiyormuşçasına. Sonra kısa sert bir hareketle kalasları ayrılmaya zorladı. Kalaslar ancak kımıldadı. Muki gözleri kanlanmış bir ikinci kez davrandı. Kapan bir an için ve ancak sıkışmış ayağın genişliği kadar aralandı. Daha fazlası da gerekli değildi. Aygır kurtulmuştu. Muki sürüne sürüne cahilin boyunca ilerleyip öne geçti. Aygırı yularından tutup kendisi de geri geri giderek hayvanı yürüttü, karşı kıyıya çekti. Sonra Uraz'ı kaldırıp götürmek için geri geldi. Köprüyü geçerken kollarında kendini bırakmış kımıltısız duran gövdeden dengesini bulmak için yararlandı ve getirip cahilin yanına yere bıraktı. Uraz yattığı yerden Muki de diz çökerek cahili incelediler yine hiç konuşmadan. Kütüklere sürtme sonucu topuk ekleminin yanındaki deri bir parça kopmuştu. Derisi sıyrılmış, yara biraz kanıyordu, başkaca bir hasar yoktu. Muki önce yarayı bol su ile yıkaladı, sonra serin tutsun diye üstüne bir tutam ot koyup bağladı. Sanki aynı işin bir devamıymış gibi Uraz'ın kırık bacağını tutan çubukları da yeniden sıkıştırdı. Uraz bakışlarını köprüden ayırmıyordu. İki kalas, zavallı iki kalas, üzerinden geçmesini becerememişti işte. Muki bu olayı herkese anlatabilirdi, anlatacaktı da. Uraz tırnaklarıyla otları, toprağı kazıyordu. Hayır, bu olamaz. Peygamber hakkı için hayır. Beni eğere bindir diye buyurdu Uraz. Seyis hemen yapmadı efendisinin dediğini. Kolları iki yana sarkmış karşı kıyıya bakıyor. O yandayken kendisini bir an bile bırakmamış olan mutluluk güneşini kendi içinde yeniden bulmak istiyordu. Tek bir kıvılcım bile kalmamıştı. Vadiyi ikiye ayıran çalkantılı su çizgisi yaşamı da ikiye bölüyordu. Zerre bir yanda, kendisi öbür yanda. Bir daha birbirlerini görmek kısmet olacak mıydı? Ne oluyor diye sordu Uraz. Muki onu kaldırıp cahilin üstüne yerleştirdi ve patikaya daldı. İp incecik, taşlı bir patikaydı. Yüzyıllar boyunca insan ve hayvan ayakları yeşillikleri içinde gele gide taşları meydana çıkarmıştı. Patika dosdoğru batıda ufku kapatan dağ kitlesine uzanıyordu. Sivri dişleri, kertikleri olmayan koskocaman kayadan yüksek bir tablo. İzleyeceğiniz yolu bir çocuk bile şaşırmaz demişti Ulcan. Köprüden sonra tek bir patika, sadece bir patika vadiyi bir baştan öbür başa keser. Sonra da ona bağlanan bir yol, tek bir yol. Dağları kolayca aşıp Bamiyan kentine götürür. En çok iki günlük yoldur Bamiyan. Bu söylediklerime inan, biz bu çevrede bostan dolaplarını çeken eşekler gibi döner dururuz. Uraz kadının söylediklerini ansıdı. Şişko kadının bilgisine güveniyordu. Göçebeleri onun yönetmesi boşuna değildi. Yarın Bamiyan görünecekti demek. Bamiyan, yolun yarısı. Cahil Muki'nin ardından sakınarak yürüyordu. Sanki hayvan çok hızlı gidiyormuş gibi Uraz dizginleri çekti. Yarı yol dedi kendi kendine. Yarı yol oldu bile. Bense işin neresindeyim? Muki sırtı kamburlaşmış, başı öne eğik, dermanı kalmamış dizleriyle yürümekten çok sürükleniyor gibiydi. Uraz düşüncelerini sürdürdü. Başarmıştım, bana kin duymaya başlamıştı. Aygırı da istiyordu. Suç yüreğinde iyi filizleniyordu. Yosma çıktı ortaya. Ona duyduğu arzudan başka hiçbir şey yok şimdi kanında. Yitik köpek, koca budala. Al yeni baştan şimdi ama nasıl? Bu arada vadinin niteliği değişiyordu. Bitki örtüsü ırmağın öte yanında olduğundan daha koyu yeşildi. Otlar kısa ve sert, çalılıklar bodurdu. Ve güneş daha da yükselmiş, ışınları daha da sıcak olduğu halde iki yolcu çapanlarını vücutlarına daha sıkı sardılar. Dondurucu bir esintiden korunabilmek için. Dağa yaklaşmaktaydı, dağa bir boğazdan girdiler. Öğle zamanıydı, gölgelerin öldüğü zaman. Yanan kaya duvarlarının dibinde bile ince bir gölge şeridi yoktu. Öyleyken yine de bir kayanın sivri burnunda esmer bir leke gördü Uraz. Olamazdı bu, olanaksızdı. Uraz şahin gözü gibi kısık parlak gözlerinin üstüne bir elini koyup baktı. Olması olanaksız gölgenin kayanın ucuna oturmuş bir kadın olduğunu anladı. Az sonra da tanıdı onu. Kahpe diye mırıldandı Uraz belli belirsiz. Sonra yüksek sesle zerre dedi. Başı yere doğru eğik yürümekte olan Muki sanki Uraz iki omzu arasından yüreğine bıçak saplamış gibi oldu. Uraz'a çevirdiği yüzü çizgilerinin donmuşluğu ve yarı açık ağzı ile bir maskeyi andırıyordu. ''Orada!'' dedi Uraz. Bu kez Seyis de gördü Zere'yi ve ileri doğru atılmak istedi. Uraz onu çapanının yakasından yakalayıp fısıldadı. ''Allah tanığım olsun, eğer erkeklik onurunu kirletirsen kamçımın ucundaki kurşunla iki gözünü birden patlatırım.'' ''Onun bizi selamlaması gerektiğini bilmiyor musun?'' Ve Zerre onlara doğru geldi. Muki'ye bir bakmadı bile. Uraz'ın önünde diz çöküp alnını üzengisine dayadı. Bağıra bağıra yalvardı. ''Beni de yanına al götür ey ulubay. Benim gibi gözü tok, sessiz, sadık bir hizmetçi daha bütün isteklerini yerine getireni bulamazsın. Yalvarırım sana, o çadırdakiler arasında bırakma beni. Kocam öleli beri beni bir köle gibi kullanıyorlar. Hep onlar için çalışıyorum.'' Ancak artıklarını yiyorum. Erkekler diledikleri gibi beni çekip altlarına yatırıyorlar. Sonra da kadınlar yüzümü gözümü tırmalayıp amansızca dövüyorlar beni. İzin versin ardından geleyim yüce bayım. Aylık para filan istemem. Bir avuç pirinçle bir yorgan bu zavallı zereye yeter. Uraz'ın ilk düşüncesi kendisine balta olmaya kalkan bu haddini bilmez piçi geri çevirmekti. O aldanmazdı. Kadının burada dizüstü çökmüş bulunuşu Muki içindi. Sadece onun için. Topuğu ile Zerre'nin başına vurmaya hazırlanırken kadın başını kaldırıp ona baktı. Yüzüne doğrudan doğruya vuran güneş yüz çizgilerindeki bütün yapmacığı silip götürmüştü. Bu kölece yakarışın yalancı gözyaşlarıyla yırım yırım olmuş boyaların altında Uraz birden bir direnç, doymak bilmez bir hırs ve kararlılık gördü. Muki'ye bir göz attı. Seyis bir çocuk gibi, hasta bir adam gibi titriyordu. Gözlerinden sırasıyla taparcasına bir sevgi, umut ve üzüntü geçiyordu. Uraz'ın uzun zamandır görülmeyen kurt sırıtışı yeniden solgun dudaklarını hafifçe gerip bastırdı. Zere korktu. Alnını yeniden üzengiye dayayıp inledi. Acı bana bayım. Bu zavallı yakarış vahşi boğazda yankılanıp geri geldi. Uraz kamçısıyla Muki'yi dürtüp buyurdu. Yürü. Cahil ileri doğru bir adım attı. Üzenginin demiri hala diz çökmüş duran Zere'nin yanağını yaktı sıyırdı. Gelebilirsin dedi Uraz ona. Zere ayağa kalktı, aygırın ardından yürüdü. Yakışığı öyle olduğu için. Boğaz dağ kitlesini aşağıdan yukarı dosdoğru bir çizgi halinde kesiyordu. Bu dik yarığın dibine asılmış dar yolda tırmanması zor bayırlar yoktu. Yolcular dağı kolaylıkla ve hızla aştılar. Dar geçidin çok yüksekteki çıkış yerinde kemer biçimi bir kaya döküntüsü iki yan kaya duvarını birleştiriyordu. Bu anıtsal kemerin altından geçip öte yanına çıkınca Uraz, Muki ve Zere önlerinde bir yol gördüler. Yolun karşısında alttaki sınırsız doğa görüntüsü üzerine asılmış gibi duran bir çayhane vardı. Fırınlanmış balçık rengi ıssız yaylaların ve pek derin olmayan yeşil vadilerin kıvırcıklanan denizini sadece ufuk sınırlıyordu. Uraz aygırı çayhaneye sürdü. Muki onu çayhanenin önündeki gölgeliği tutan yamru yumru ağaç direklerden birine bağladı. Sonra Uraz'ı kaldırıp duvarın rüzgardan, gölgeliğin güneşten koruduğu verandanın dibindeki köşeye konmuş bir çarpoyun üzerine yatırdı. Zere'yi ona bağışlamış olan adam için neler yapmazdı ki? Çayhane yokluk içindeydi. Sedirleri kaplayan delik deşik çürümüş hasırlar üzerinde ve de kamburlaşıp çukurlaşmış yerde en yoksul barınaklarda bile görülen kirli yırtık halı parçaları olsun yoktu. Kuru dal ve yapraklardan yapılma gölgeliğin altında bir nargile çevresine toplanmış 3 yaşlı adam oturuyordu. Ciltleri renk ve doku bakımından limon kabuğunu andırıyordu. Yassı burunlu 4 köşe yüzlerinde üst kapakları şiş gözleri öylesine kısıktı ki yüzlerinin kırışıkları arasında bu gözler diplerinde birer damla kara gözyaşı parlayan daha derince kırışıklar gibiydi. Hazaralar diye düşündü Uraz. Buradan öte onların ülkesi başlıyor herhalde. Muki Uraz'a doğru eğilip garip bir yer burası dedi. Ortalıkta hiçbir baça görünmüyor. İçeride de kimse yok. Semavere en yakın oturan Hazara tembel tembel konuştu. Uğursuz çocuk bu sabah bir kervanla kaçıp gitti. Ülkeyi gezmek istiyormuş. Öyleyse buranın sahibini istiyorum dedi Uraz. Bağdaş kurup oturmuş olan Hazara ağır ağır Uraz'dan yana döndü. Benim dedi içini çekerek. Bize hizmet etmek için ne bekliyorsun öyleyse? Size hizmet için mi? Topuğunu kaşıdı yaşlı adam sonra ekledi. Domuzun oğlu hiçbir şey pişirmeden çekti gitti. Sadece bayat bazlamalar var. Yaygır için? Yol kenarındaki şu gördüğün çayırda benim eşek iyi ot buluyor dedi çayhane sahibi. Ya çay dedi Uraz. Ve çayhane sahibi yanıtlamaya vakit bulamadan ekledi. Eşeğin çayı da iyi buluyordur herhalde. Yaşlı Hazara önce bir bozuldu, sonra yüzündeki kırışıkların dibinde kıpırdanan kara damlalar parıldadı. Ağzı sessiz bir gülüşle açılıp dişsiz etlerini açığa çıkardı. ''Duydunuz mu? Duydunuz mu?'' diye bağırdı arkadaşlarına dönüp. Öbür ikisi kırış kırış yüzleriyle onun neşesine katılmışlardı bile. Çayhane sahibi Uraz'a ''Seni sevdim hayatlı'' dedi, ''hastasın ama yine de şakayı öfkeye yeğ tutuyorsun.'' Ben de seni sevdim dedi Uraz. İşin para kazanmak olduğu halde tembelliği açgözlülüğe yeğ tutuyorsun. Kusur bende değil dedi yaşlı Hazara. Çok uzun süre köle olmuş kişi için çalışmak hiçbir zaman hoş değildir artık. İçini çekerek ayağa kalktı. Sana çok demli bir çay hazırlayacağım ama temiz fincanlarla değil. Köpek oğlu baça bulaşıkları da yıkamadan gitti. Çayhane sahibi 2 büklüm küçük adımlarla uzaklaştı. En azından 70'inde var diye düşündü Uraz. Durmadan ayaklandıkları için köleliğe sokulmuş aşiretleri Emir Habibullah azat ettiğinde ben küçük bir çocuktum. Uraz başını salladı. Köleler, Cengiz'in ülkeyi korumak için buralarda bıraktığı atlıların torunları. Bu sırada Muki konuştu. Bana ihtiyacın yok sanırım dedi. Atı çayıra götüreyim mi? Sesi kısık ve tedirgindi Seyis'in. Attan söz ediyorsun ama aklın fikrin yosmada diye içinden geçirdi Uraz. Elinin bir işaretiyle izin verdiğini belirtti. Muki sundurmanın gölgeliğinden çıkar çıkmaz Zere'yi gördü. Sundurmayı çayırdan ayıran duvarın dibinde oturuyordu. Üzerinden dökülen pamuklu giysileri dayandığı kerpiç duvar renginde ve dokusundaydı. Zere'ye çayhanenin duvarı dibinde unutulmuş bir paçavra yığını görüntüsü veriyordu. Upuzun yolu ondan uzak, ondan ayrı, aralarına girmiş at üstündeki Uraz'ın korkusundan, başını çevirip geriye bir bakamadan yürüdükten sonra, şimdi onu bu denli yakınında, kolayca erişebileceği bir yerde görmek Muki'yi öylesine heyecanlandırdı ki, bir süre kımıldayamadan durdu kaldı. Zere de yerinden kıpırdamadı, konuşmadı. Onu getirip Uraz ile Muki'nin yolu üstüne atmış olan tutkusu, o zamana kadar hiç tanımadığı bir güçle onu hükmü altına almıştı. Karnını ve kasıklarını bir ateştir sarmıştı. Çalımlı aygırın yanında duran seyis ne yakışıklı ne güçlüydü. Onu daha önce hiç görmemiş gibi geldi Zere'ye. Göğsü inip çıkıyor, üzerindeki paçavraları titretiyordu. Zor bir yaşam süresince edindiği duygularını saklama sanatı ve gücü kendisini daha fazla ele vermesine yardım etti. Sakın, kolla kendini. Sabırlı ol, sabırlı diye geçirdi içinden Zere. Yeterince atılgan davrandım zaten. Şimdi adım adım, parmak parmak ilerleyip kendimi kabul ettirmeliyim. Bir adım fazla atarsam her şey alt üst olur. Patron kurt bakışlarıyla beni gözleyip duruyor. Böylece her ikisinin aynı şiddet ve tam bir arınmışlıkla duydukları aşk, birinin saflığı, öbürünün ince hesaplılığı yüzünden ortaya çıkmıyor, gizli kalıyordu. Muki Zere'ye yaklaştı. Genç kadının güneşten yanıp köseleye dönmüş alnı Muki'nin ancak dizlerine geliyordu. Bu paçavra yığını ortasındaki yüz Muki'ye ateş ışığında göründüğünden de daha güzel göründü. Ama o ana kadar duyduğu harika mutlu duygulara, sevecenlik, arzu, beğeni, minnet, şimdi bir yenisi, Muki'yi kaygılandıran ve ona acı veren bir yenisi eklenmişti. Bu yeni duygu öbür duygulardan doğmuş, onlarla beslenip büyümüş, tatlılığını ve yoğunluğunu onların her birinden almış, sonra da bütün o duyguları sonsuz, dayanılmaz bir acının araçları haline dönüştürmüştü. Ve bu acıda Muki'yi Zere'ye en duru mutluluktan daha fazla bağlayıcı garip bir güç vardı. Aşkının kadınını dizleri dibinde bir dilenci gibi yalvar yakar görünce Muki, acımanın seven insan üzerindeki mutlak kudretini öğrendi. O zamana kadar Muki yoksulların haline hiç şaşmamıştı. Dünyada yoksullar vardı, bir de zenginler. Doğa yasasıydı bu. Ama şimdi Uraz ile Muki çayhanenin kaynaklarını tüketinceye kadar şu yere çömelmiş Zere çaysız ve ekmeksiz beklemek durumunda olunca Muki dünyanın insafsızlığına karşı içinden baş kaldırdı. "Ne yapıyorsun orada?" diye bağırdı. "Benim için başka bir yer var mı?" diye sordu Zere tatlılıkla. Muki sanki hiç beklemediği anda birisi ona vurmuş, dengesini bozmuş gibi bir öne bir arkaya ve arkadan öne sallandı. Ne diyebilirdi? Zere'nin söylediklerinde en eski göreneklerin ağırlığı, buyruğu, kutsallığı vardı. Ne sanıyordu ki kendisi? Bir kadın, en aşağı tabakadan hem de. Kocasız, parasız, çadırsız. Herkesin geldiği bir yere o girebilir miydi? Muki kendisi böyle bir kadını orada görse şaşırır kızardı. Peki ama Zere'nin aç susuz dişi bir köpek gibi dışarıda oturması iyi, doğru bir şey miydi? Kendileri erkekler içeride. Yok yok, Zere için değildi. Ama neden sadece onun için? Ve Muki sevdiği kadının ardında tüm haklardan yoksun bırakılmış kız kardeşlerinin dizi dizi uzayıp gittiğini gördü. Bir suç işlemiş gibi hissetti kendisini. Ne olduğunu bilmediği bir suç. İnsan soyunun yarısının kurban gittiği bir suç. Bir elini Zere'nin saçları üstüne koydu. Azıcık titreyen bir el ve kulağına eğilip fısıldadı. Geri geleceğim. Allah'a ahdım olsun geleceğim. Çay tepsisi daha Uraz'ın önüne gelmemişti. Yine de sabırlı görünüyordu. Muki gelip çarpoyun yanına çömeldi. Çayırın otu çayhane sahibinin dediği kadar iyi mi cahil için diye sordu Uraz. Dediğinden de iyi diye yanıtladı seyis. Oysa çayıra bir göz atmamıştı bile. Öyleyse her şey yolunda dedi Uraz. Yok, her şey yolunda değil diye bağırdı Muki. Başını uzatıp yüzünü Uraz'ın yüzüne yaklaştırdı. Soluk soluğa telaşlı fısıldadı. Dışarıda Zere'yi gördüm. O bizden önce şafakta yola çıkmış. Ne yiyeceği ne içeceği var, ona yardım etmeliyiz. Uraz gözleri yarı kapalı usulca sordu. ''Ne öneriyorsun?'' ''Ben hazırım.'' diye başladı seyiz. ''Ona çay ve yiyecek götürmeye.'' diye tamamladı Uraz. Sesinin tonunu değiştirmeden. ''Bunu biliyorum. Ama ben seni öldürürüm sen böyle bir şey yapmadan önce. Seyisin densizliği efendisinin onurunu kirletir.'' ''İzin ver gelsin buraya.'' diye fısıldadı Muki. Uraz'ın bakışı parlak, ince bir çizgi olmuştu. Sesi daha da dostça. "Buraya mı?" diye sordu. "Buraya. Gerçekten mi?" Çayhane sahibiyle konuklarına böyle bir münasebetsizliği kabul ettirebilsen bile kim razı olur onun gibi bir kadına hizmet etmeye? Baçaların en zavallısı bile yapmaz bunu. Üstelik burada baça da yok. Muki dizleri üzerine yığıldı, başı omuzları arasına gömüldü. Zere'ye geri geleceğini söylemişti. Nasıl olurdu şimdi? Eli boş mu gidecekti ona? Uraz durmadan kendine göre çok zevklenerek yarı kapalı göz kapakları arasından Muki'ye bakıyordu. Daha dün gevşek, kof, durgun olan bu koca gövde nasıl da birden duyarlı, yola getirilebilir olmuştu. "Ayağa kalk budala!" diye buyurdu Uraz. "Git al getir onu!"
''Ama şimdi demiştin ki!" diye kekeledi Muki.
"Bir hizmetçiye hizmet edilmez dedim ben. Ama bir hizmetçi hizmet eder, etmesi görevidir. Git ona bunu anlat."
Daha çabuk gidebilmek için Muki alçak duvardan atladı. Çayhane sahibi eşikten seslendi.
"Bu kadının sana bakmak için buraya geldiği doğru mu?" diye sordu.
"Doğru," dedi Uraz. "Peygamber hakkı için bütün yolcular böyle davransa burası cennetin giriş kapısı olurdu," diye bağırdı çayhane sahibi.
Bir an düşündükten sonra sözünü şöyle tamamladı.
"İyi bir hizmetçi kadın dünyanın bütün baçalarından daha iyidir. Bizim halk azat edildiği zaman kimi efendiler dişi dökülmüş kadın kölelerini oğullarına aldılar. Onları aile içinde tutabilmek için."
Yaşlı adam dönüp arkadaşlarının yanına oturdu. Sessizce nargile içtiler. Çayhanenin öte yanından kapkaçak sesleri, fincan şıngırtıları geliyordu. Zere hiç zorlanmadan taşır göründüğü yüklü bir tepsiyle geldi.
"Her şeyde ne temiz," dedi Hazaralardan birisi.
"Çay güzel kokuyor," dedi öbürü.
"Bayat ekmeği ısıtıp yumuşatmış," diye bağırdı üçüncüsü.
Muki mutlu bir gülümseyişle farkına varmadan başını sallayarak onaylıyordu söylenenleri. Zere önce Uraz'ın hizmetini gördü. Uraz yiyeceklere dokunmadı, midesini bulandırıyordu. Muki ise aç olduğu halde sadece bir bazlama aldı.
"Hepsini yosmaya bırakıyor," diye düşündü Uraz.
"Ben işleri düzene sokmazsam kadın giderek onu erkekten bile saymayacak."
Uraz fincanını Zere'ye doldurtup Muki'ye seslendi.
"Cahil anlıyor, Rahvan'dan daha hızlı gitmeye yanaşmıyor. Onun bacaklarını işlet biraz."
"Ne diyorsun? Burada herkesin önünde. Gerçekten mi?" diye bağırdı Seyiz.
Herkesin önünde derken aklında Zere vardı sadece.
"Haydi git," diye buyurdu Uraz.
Muki çayırda otlayan koşumları takılı cahile doğru seyirtti. Boynuna abanıp üzengilere dokunmadan eğerin üzerine sıçradı. Onu sundurmadan seyredenler Muki'nin birden gözleri önünde bir başka adam olduğunu görüverdiler. Koca gövdenin hiçbir sakarlığı, tutukluğu kalmamıştı. Başka zamanlar kendisine sıkıntı veren uzun boyunu, iri cüssesini ve gücünü şimdi rahatça kullanıyordu Muki. Fazla uzun bulup yakındığı kolları, kocaman elleri, fazla iri bilekleri, fazla kalın bacakları birden dengesini bulmuş, yakışır olmuştu. Omuzlarını kısmıyordu artık. Omuzlarının o güzelim genişliğinde başı dik ve özgür yükseliyordu. Ve yüzünde her zamanki çocuksu saflığın yerini kararlı, buyurgan yeni bir görünüm almış ve bilinçle girilen bir deneyin doğurduğu çizgiler yüzüne vaktinden önce ergin erkek maskesini takmıştı. Muki atın gemini kısa ve sert bir çekti. Cahil boydan boya şaha kalktı. Ayaklarını üzengilere geçirmemiş olduğu halde Seyis'in iri gövdesi eğer de bir parmak bile kaymadı. Diz ve bacaklarının kıskacı atı sıkı sıkı kavramıştı. Atla binicisinin başları yan yana birlikte yükselmişti ve yayla rüzgarı birinin sarığının uçlarıyla öbürünün uzun yelesini tek bir dalgalanışla dalgalandırıyordu. Sundurmada nargilenin çevresinde bağdaş kurmuş üç yaşlı Hazara'nın ağzı açık kalmıştı. Binek hayvanı olarak katırla küçük bir tür eşeği bilirlerdi. Önlerindeki atla binicisini insana şaşkınlık veren tek bir yaratık gibi görüyorlardı. Muki cahili dengesini yitirene dek şaha kaldırdı. Atın ön ayakları düzensiz bir şiddetle havayı dövüyordu. Dikine havaya kalkmış gövdesinin ağırlığını taşıyan ayak bileklerinin titremesi artıyordu. Yine de Seyis hayvanın yere inmesine izin vermiyordu. Sanki iki başlı canavarı hep havaya kalkmış durumda tutmak istiyordu. Hayvan yere inmeye davrandığı zaman kendini arkaya atıp amansızca gemlere asılarak cahil arkaya doğru devrilmek tehlikesi gösterince de bütün ağırlığıyla boynuna doğru uzanıp abanarak Seyis hayvanı doğrultuyor, sarıyor, kaldırıyordu. Derken birden dizginleri gevşetti ve bozkırların aygırını ileri doğru sürdü. Cahil bir sıçrayışla dört nala koşmaya koyuldu. Çayır böyle bir koşturma için fazla kısa ve dardı. Birkaç saniye daha, birkaç adım daha ve aygır çayhaneye dalacaktı. Yaşlı hazaralar yüzlerini elleriyle kapattılar. Zere belinden yukarısını geriye atmış, iri iri açılmış gözleri kıpırtısız, sessiz bir çığlıkla ağzı aralanmış, öldürecek kendini, öldürecek kendini diye geçiriyordu içinden. Uraz'da bu korkulardan hiçbiri yoktu. Seyis'in ne yapmaya hazırlandığını biliyordu. Gerçekten de tam son anda tam duvarın önüne gelince Muki kendini yana attı, atın böğrüne boylu boyunca yapışıp yumruğu, göğsü ve diziyle aygırı çevirdi. Sundurmanın ön duvarı boyunca kaydırdı, uçar gibi koşturdu. Dört nala dövülen toprağın titreşimleri sundurmanın tabanında yansıdı. Muki aygırı bir daha çevirmiş, çayırda koşturmuş, yeniden dönüp geliyordu bile. Şimdi Uraz duvara dayanmıyordu. Çarpoyundan sarkmış Seyis'in gömleğinin yırtıkları arasından görünen, güçlü kasları kol kol belirmiş geniş kabarık göğsünün soluk alıp verişine bakıyordu. Kendisi de bu göğsün içinde gibiydi. Muki'nin hareketlerine öylesine isabetle önceden kestirebilmiş, anlamış ve paylaşmıştı. Bu anda Uraz için Muki tıpkı kendisi gibi bir insandı, bir binici. O sırada çarpoyun hemen yanı başına bir sesin fısıldadığını işitti. Atının üstünde bir prense benziyor. Uraz bakışlarını Zere'ye çevirdi ve çevirmesiyle kendine geldi. Beğeniyle şaşkın bu ses, bu kamaşmış yüz. Umduğundan da iyi bir sonuç elde etmişti. Bu içten pazarlıklı kız artık kendini koyuvermişti. Cahilin üstünde gördüğü Muki'yi artık hiç unutmayacaktı. Atının demişti, onun atı. Uraz seyisine attan inmesini işmar etti. Muki yere atladı, çapanı yine vücuduna küçük geliyordu. Gidiyoruz dedi Uraz çayhane sahibine. Karanlık basarken iyi bir kervansaraya varacaksınız dedi çayhane sahibi. Orada rahat edeceksiniz. Uraz hesabı istedi. Hesap yok dedi yaşlı azara. Senin bize sundukların için ben sana daha çok borçluyum. Uraz ısrar edecekti ama yaşlı adam usulca ekledi. Bir yoksula sahip olduğu biricik zenginliği bırak, alma dedi. Yolcular önde Muki, ortada at üstünde Uraz ve arkada Zere, Bamiyan yoluna koyulunca çayhane sahibi dönüp nargilenin başına geçti, içmeye başladı. Arkadaşları kendi sıralarını beklediler. Bu eski köleler nargileden yükselen soluk dumanın gölgeliğin kuruş yapraklarına doğru yükselişini sessizce seyrediyorlardı.